SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size ilk sorum tabii ki Türk lirası hakkında, gündem Türk lirasının değer kaybı. Yavuz Bey, bazen buradan bakınca bazı gelişmeleri anlamlandırmakta zorluk çekiyoruz. Ama günün sonunda Türk lirası büyük baskı altında ve henüz dibi görünmüş gibi değil. Gelişmeleri bize anlatabilir misiniz biraz?
Bütün hafta boyunca aslında Türkiye'de Merkez Bankası'nın ne yapacağına kilitlenmişti. Yani sokaktaki vatandaş da, büyük fonları yönetenler de, bankacılar da, finansçılar da, ekonomistler de, muhalefet de hükümetin nasıl bir politika izlediği üzerine ciddi bir tartışma var. Son faiz indiriminin ardından kurlarda ciddi bir yükseliş de olmuştu yukarıya doğru ve Merkez Bankası'nın ne yapacağı tartışılıyordu. Para politikası kurulu toplantısında Perşembe günü yapılacak olan. Bu toplantıya ilişkin çok güçlü bir işaret verdi Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve tansiyonu iyice yükseldi. Cumhurbaşkanı nas dedi faiz için, yani Allah'ın emri var ortada dedi ve faizin yasak olduğunu vurgu yaptı. Ayrıca kendi içinde, parti içinde bazı isimlerin faizle ilgili hala savunma yaptıklarını söyledi. Bu milleti faize ezdirmeyeceğiz dedi. Faiz, yüksek faiz isteyenlerin bizim aramızda yeri yok, onlarla yola devam edemeyiz dedi. Hem kendi içine mesaj vermiş oldu, belli ki AK Parti içinde faizin artışıyla birlikte bozulması muhtemel dengeler üzerine uyarılar yapanlar vardı. O uyarıların Cumhurbaşkanı'nı kızdırdığını anlıyoruz açıklamasından. Bunu da kamuoyuna açık bir biçimde kendi arkadaşlarına grup toplantısında isim vermeden mesajla iletmiş oldu. Tabii bu mesaj aynı zamanda Merkez Bankası'na da gitti. Merkez Bankası faiz arttırır mı diye doğrudan Cumhurbaşkanı'na da sordular. O açıklamadan sonra tabii faiz arttırma imkanı pek mümkün değil Merkez Bankası'nın. Çünkü daha önce laf dinlemedi diyerek Murat Çetinkaya'yı görevden almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte Merkez Bankası'nın görevden alma yetkisini de kendine verildiğini söyleyerek ki bu tartışmalı bir meseleydi. Cumhurbaşkanı'na faiz arttırırım diye sorulduğunda söylediği şey şu oldu. Merkez Bankası bağımsız olsun diyorsunuz ya, işte bağımsız, bakalım ne karar verecek dedi. Tabii o konuşma üzerine böyle bir tespit yine muhalefetin çok tepkisini çekti. Bu konuşmalarla birlikte kurlarda yukarıya doğru çok ciddi bir sıçrama meydana geldi. Ve bu tabii siyasette hareketlendirdi. Özellikle sosyal medya üzerinden bütün muhalefet partilerinin liderleri Cumhurbaşkanı'na çok sert eleştiriler yönelttiler. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu acil bir durum doğdu diyerek öğleden sonra para politikaları kurulu toplantısından bir gün önce ittifak ortağı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti. Birlikte kameraların karşısına çıktılar ve rasyonel kararlar alınması gerektiğini talep ettiler. Artan kurların enflasyon olarak halka yoksullaşma biçiminde geri döneceği uyarısını tekrarladılar. Ve artık bu işin düzen tutmayacağını söyleyerek hem Akşener hem Kılıçdaroğlu süratle erken seçime gidilmesi çağrısında bulundular. Bu çağrılar yapıldı. Sonrasında AK Parti'den bu konulara ilişkin bir değerlendirme olmadı. Gece geç saatlerde yine karar verilmeden önce kurlarda yine yukarıya doğru çok ciddi bir yükseliş oldu. 11'lerin üzerine çıktı ve dolar 11'in üzerine çıkınca tabii bir telaş da oldu. Gün boyu böyle bir dalgalanma hali, 50 kuruş aşağı 50 kuruş yukarı devam etti. Merkez Bankası da Cumhurbaşkanı'nın işareti doğrultusunda faizleri 1 puan aşağı çekti. Onun öncesinde biraz dolarda gevşeme vardı ama o kararla birlikte yine 11.31'e kadar yükseldi dolar fiyatı. Bu normal şartlarda hiç beklenen bir şey değil. Türkiye'de zaten enflasyon %20. Doların bu şekilde artması piyasalarda ciddi dalgalanmayı beraberinde getiriyor. Enerji fiyatlarında artış getiriyor en başında. İşte motorin artıyor, benzin artıyor. Haftada bir benzine motorine zam geliyor. Onun dışında bu bütün alanlara yansıyor. İthal girdisi olan bir takım ürünlerde fiyat verilemez hale geliyor. Bazı marketlerde yağ ve şekerde ciddi sorunlar yaşandığı da belirtiliyor. Yani dövizdeki dalgalanma dalga dalga bütün piyasayı, bütün ürünleri, bütün mamulleri etkiliyor. Çiftçileri etkiliyor çünkü gübre doğrudan dövize bağlı bir girdi çiftçiler açısından bakıldığında. İnanılmaz bir artış var orada. %200'lerde bir artış var. Bu nedenle çiftçilerin büyük bölümünün gübresiz ekim yaptıkları, bunun da ürünlerin yıl sonundaki verimini çok ciddi etkileyeceği ve oradan da Türkiye ekonomisinin sıkıntı göreceği, hatta işte gıda enflasyonunun artacağına ilişkin tespitler yapılıyor. Ama bütün uyarılara, ekonomistlerin karanlık tablo çizmesine rağmen Merkez Bankası ve hükümet faizleri indirmekte kararlı olduğunu ortaya koydu. Merkez Bankası faizleri indirirken bir açıklama da yayınlıyor. Yaptığı açıklamada faizi niye indirdiğine ilişkin bir gerekçe de yok. Geçmiş açıklamalarda işte çekirdek enflasyon diyordu, başka bir şey söylüyordu. Bir gerekçe koyuyordu en azından. Yani ben niye faiz indirdim sorusunun yanıtı oluyordu açıklamasında. Ekonomistlere göre bu kez gerekçe bile yaratamadı Merkez Bankası. Tabii yine ekonomistlere göre rasyonellikten bu kadar uzak bir karar alınınca, siyasi bir karar alınınca, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili zaten artık tek kelime edilmiyor kimse tarafından. Piyasanın, hükümetin ekonomi politikalarına güveni sıfırlandı. Bu şartlar altında soruyorsunuz, mesela nereye kadar gider dolar diye kimse bir tahminde bulunamıyor. Muhalefet partilerin tabii bu yaklaşıma çok ciddi eleştirileri oldu yine. İhanetle suçladı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Eğer kasıt varsa bu bir ihanettir diye yine benzer bir değerlendirme Akşener'den geldi. Kılıçdaroğlu dur artık diye seslendi. Köle düzeni oluşturuyorsunuz dedi Davutoğlu. Yani bütün muhalefet partileri işte Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı'nın inadı uğruna ekonominin batırıldığını söyledi. Şimdi herkes dolara bakıyor, herkes euroya bakıyor ve oradaki hareketlenme ekonomideki sorunların büyüklüğünü göstermesi açısından sokakta ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Dediğim gibi enflasyon zaten yüksek. %20'lerde dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri var Türkiye'de. Ve bu yüksek enflasyona rağmen hala faizlerin düşürülüyor olması ki dünyada değişen denklem nedeniyle faizini yükselten çok fazla ülke var. Tam tersi hareket etmesi nedeniyle şu anda bütün eleştiriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde. Peki bu politikayı kim uyguluyor? Cumhurbaşkanının bu politikayı uygulanmasındaki tavsiye eden isimler kimler? Bu konuda da bir takım spekülasyonlar var. Bu ismin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan olmadığı kesin. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimine karşı çıkanlarla bizim aynı yolda yürümemiz mümkün değil diyerek Lütfi Elvan'ı işaret ettiği de iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde Lütfi Elvan'ın bakanlıktan ayrılma ihtimali üzerinde de son derece ciddi spekülasyonlar yapılıyor. Lütfi Elvan'a yakın bir takım isimler de Elvan'ın rahatsızlığını kamuoyuna arka kapıdan da olsa duyuruyorlar. Yani orada bir ekonomi politikaları açısından Cumhurbaşkanı'nın kabinesiyle Beştepe'deki kendi kurmayları arasında bir gerilim olduğunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın da Beştepe'de yanında bulunan danışmanlara itimat ettiği anlaşılıyor Lütfi Elvan yerine. O danışmanlar kimler? Onlar işte mesela Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden sorumlu danışmanı Cemil Erten, Türkiye Varlık Fonu'nda başkan vekilliğini yapan isim ki o isim aynı zamanda Berat Albayrak'ın tez danışmanı, doktora tez danışmanı ki doktora tezini o ismin yazdığı da söyleniyor. Şahap Kavcıoğlu'nun aynı zamanda tez danışmanı. Onlarla birlikte Cumhurbaşkanı'nın hareket ettiği ve uygulanan politikanın da amacının ihracatı arttırmak, Türk lirasının değerini düşürmek, ihracatı arttırmak ve artan ihracatla birlikte turizmin de başlamasıyla birlikte Türkiye ucuzlayacağı için yurt dışında daha fazla dolar gelmesini sağlamak Türkiye'ye. Deyim yerindeyse herkesin kulağından dolar fışkırınca, dolar bollaşınca fiyatının aşağı gideceği, enflasyonda dengeleneceği hesabına dayalı bir ekonomi politikasından bahsediliyor ama ekonomistler bu politikada hiçbir rasyonellik görmüyorlar. Aksine bu politikanın Türkiye'de fakirliği beraberinde getireceği, Artan kurlar engellenemeyeceği için, bunu engelleyecek herhangi bir yöntem olmadığı için ödemeler dengesinde problem yaşanabileceği, mesela enerji ithalatında ya da ilaç ithalatında bir takım sıkıntılarla Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği gibi kötü senaryoları dile getiriyorlar. Ancak hükümet bu politikalarında ısrarlı görünüyor. Hatta Merkez Bankası muhtemelen Aralık ayında bir kez daha faiz indirecek. Ama bazı ekonomistlere göre bu politikayı hükümet artan döviz fiyatları nedeniyle ve yaklaşan tehlikeler nedeniyle bir aydan fazla sürdüremeyecek. Peki ne olacak? Yani bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra Merkez Bankası pardon yanlış yaptık deyip faizleri yükseltir mi? Güven kaybı olduğu için bunun da piyasalara çok fazla bir etkisi olmayacağı biçiminde değerlendirmeler var. Ama her ne kadar eleştiri olsa da hükümete sürekli şu aralar muhalefetin erken seçim çağrıları çok daha sıklaşmış vaziyette. Bu erken seçim çağrıları gelse de Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece netti. Biz bu faizi indireceğiz dedi. Faizin enflasyona neden olduğunu, yani faiz sebep, enflasyon sonuçtur ki bu bütün dünyada tam tersi. Enflasyon sebep, faiz sonuçtur gibi. Bunun tam tersi bir tezi savunuyor Cumhurbaşkanı. Bu tezinde ısrar etti. Önümüzdeki günlerde de bu ısrarını sürdürecek gibi görünüyor. Ama ekonominin durumunun hiç iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz buradan göründüğü kadarıyla.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme kampanyası başlattı. Geçen hafta en çok konuşulan konulardan biri de buydu. Erken seçim olacak olmayacak spekülasyonunu kenarda bırakırsak herkes sanki liderler seçimlere hazırlanıyor gibi görünüyor, değil mi?
Bir erken seçim talebi var muhalefet tarafından ve bu erken seçim talebiyle birlikte tabii kamuoyuna yönelik seçim propagandası stratejileri de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Onlardan birisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi tartışma da yaratan helalleşme çağrısı. Yani bizim bir takım acılarla, bir takım toplum kesimleriyle helalleşmemiz dedi. Gerekli dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Önümüzdeki dönemde aday olması muhtemel gözüyle de bakılıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. İyi Parti'nin bu yönde yeşil ışık yaktığına ilişkin tespitler de, gözlemler de var. Ona bir hazırlık olarak da değerlendirilebilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak ismin toplumun bütün kesimleri kucaklaması gerektiğini, devlet mekanizmasını gözetip çalıştırması gerektiğini, herkesin ona saygı göstermesi gerektiğini, partili olmaması gerektiğini söyleyen politikacı ve önümüzdeki günlerde de adaylığı daha çok konuşulacak bir isim. İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olması halinde İstanbul ya da Ankara'nın AK Parti'ye bırakılmasının mümkün olmadığını da çok açık dile getiriyor. Yani o iki ismin adaylığı konusunda biraz daha mesafe koymuş görünüyor. Ayrıca onlar aday olmazsa Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kaybedilirse ne olur? İstanbul mudur, Ankara mıdır tercih? Türkiye'den yana mı konulacak gibi sorulara da Kılıçdaroğlu eğer bir isim yüzünden Cumhurbaşkanlığı kaybedilecekse orada başka bir sorun vardır diyerek belediye başkanlarının adaylığı konusunda daha net tavır almış durumda. İşte o Kılıçdaroğlu bir yandan Cumhurbaşkanı'yla sert polemiklere giriyor hem de Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir yandan da toplumda bir helalleşmeye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Birçok toplum kesimi tarafından bu aslında olumlu karşılandı. Yani kimlerle ikna odalarında üniversiteye alınmayan başörtülü o dönemin gençleriyle, genç kadınlarıyla helalleşmemiz lazım diyor. Roboski katliamında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla, işte Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Özsel'le, böyle çok geniş bir toplum Sivas'la, Kahramanmaraş'la geçmişte yaşanmış katliamlarından bahsederek bir helalleşmeye ihtiyaç olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Önce bu helalleşmeden bahsetti, sonra da bu toplum kesimlerini saydı. Birçok kesimden olumlu tepkide aldı. İktidar hariç tabii. İktidar eğer helalleşme olacaksa önce Cumhurbaşkanı'ndan özür dilesin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında benim başörtülü kızlarımdan helallik dilesin önce diyerek biraz küçümsedi bu meseleyi. Ancak genele baktığınızda evet Türkiye'de bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma toplumun farklı kesimlerinin birbiriyle yaşadığı zamanındaki sorunlara dayanıyor. O sorunlarla yüzleşmeden, o sorunları yaşayanlarla helalleşmeden Türkiye normale dönmez biçiminde tespitlerde yapılıyor. Tabii bunun kolay olmadığı da açık. Zor bir yola çıktığına ilişkin tespitler yoğunlukta Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ancak başarması durumunda da Türkiye'de gerçekten çok şeyin değişebileceğine ilişkin bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. CHP içinden de tepki geldi buna. Biz kiminle helalleşeceğiz? AK Parti ile mi helalleşeceğiz? Hakkımızı yiyenlerle mi helalleşeceğiz? Boş yere insanları hapiste yatıranlarla mı helalleşeceğiz diye. Buna Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı helalleşme başka, hesaplaşma başka biçiminde oldu. Hukukun ilgi alanına giren konularda bir helalleşmeden bahsetmediğini, toplumsal kesimler arasında bir helalleşme olabileceğini, diğerinin hesaplaşma olduğunu, hukukun ilgi alanına giren konuların o hesaplaşmadan vazgeçmenin de mümkün olmadığını söyledi. Ama dediğim gibi ciddi bir çalkantı yarattı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çağrısı. Önümüzdeki dönemde de bu yolda yürüyeceği görünüyor. Biraz tansiyonu düşürme ve biraz da işte kutuplaşmayı azaltma girişimi olarak da bakmak lazım buna. Çünkü kutuplaşmanın belli partilere, belli kesimlerin mesafeli durmasının muhalefete yaramadığı da açık. Muhalefetin o AK Parti'nin arkasında duran katı bir seçmen kitlesi var. Ona yönelik girişimlerinden biri olarak görmek lazım Kılıçdaroğlu'nun çıkışını.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.